Ayrım 8.
Televizyonlardaki, gazetelerdeki yeni AB kampanyası bu ürküntünün sonucu. 1995'teki masalın devamı. Son krizin gerçek tarafları. DSP'deki kavganın görünen yanı Ecevit'in rahatsızlığı ve Rahşan Ecevit'in parti içindeki tutumu. Kavganın özellikle gizlenen yanı ise çok farklı. Oligarşinin Türkiye'yi dış oligarşiye bağlama sürecini içinde çatlak ses bulunmayan bir hükümet ile sürdürmek. Oligarşi yeni bir takım kurmak istiyor. Ulusal olmayan bir takım oligarşinin takımını sessiz darbeyi sürdürmek için. Bu kadro içeride büyük sermayenin desteğine sahip. Avrupa ve Amerika'daki güç odaklarının bu kadro için ne düşündüğünü anlamak için son 2 yıl içinde Avrupa ve Amerika basınına göz atmak yeterli artar bile. Türkiye'de halkın hükümetini oluşturmaktan çok büyük sermayenin denetimindeki yönetimi kurarak ekonominin ve siyasetin dış oligarşisinin uzantısı haline getirilmesi krizin arkasındaki esas neden. Yukarıda isimleri sıralananlardan bazıları da son krizden pek hoşlanmayabilirler. Özellikle de suistimallerin ortaya çıkma riski açısından. Ancak olay daha uzun vadeli bir çizgi içinde değerlendirilmelidir. Bahçeli'nin şöyle ya da böyle konuşması üzerine takılmamak gerekir. Büyük sermaye ve sözcüleri işi nereye götürmek istiyorlar? Yazdıkları senaryo içinde rol vermek istedikleri oyuncular kimler? Dış oligarşi kimleri niçin destekliyor? İç ve dış oligarşiler arasındaki işbirliği alanları nelerdir? Bugün esas tartışılması gereken budur. Brüksel'in de içinde yer aldığı dış oligarşi içeridekilerle şu konularda yakınlaşmış görünüyor. 1. Kıbrıs ve Ege konularında Yunan ve AB taleplerine evet diyecek bir yönetim. 2. Güneydoğu'da ayrıcalıklı bir statünün tanınması ve Ankara'nın Irak'ın bölünmesini kabul etmesi. 3. Fener Patrikhanesi'ne bağımsız bir statünün kademe kademe getirilmesi. Fener'in Vatikanlaştırılması. 4. TSK'nın Avrupa ordusuna tek taraflı bağlanmasının yavaş yavaş benimsetilmesi. Aynen 1995 Gümrük Birliği belgesinde olduğu gibi bağımlılık düzeni kurulması. 5. Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Ankara'nın soykırım yaptığını kabul etmesi ve para ve toprak davalarını ortam hazırlayacak kapının aralanması. Türkiye'deki oligarşi, dış oligarşinin ve Batı'nın soğuk savaş sonrasının yeni düzeninde Türkiye'den şimdilik istediklerini hayır dememektedir. Özellikle 1999-2002 döneminde oligarşinin sözcüleri durumundaki medyanın ve entelejansiyanın yazdıkları ve televizyonlarda söyledikleri alt alta sıralandığı zaman çıkan sonuç budur. İç oligarşi, dış oligarşiyle uyum içindedir. İç oligarşinin var olma nedeni, uluslararası oligarşinin taleplerini yerine getirmesine bağlıdır. Bunun için Türkiye'yi yönetmesi gerekir. Ankara'daki son kriz, iç oligarşi ile ulusal güçler arasındaki bir çatışmadır. İçerideki oligarşi bu çatışmada, dış oligarşiden mutlak bir destek almaktadır. AB ve diğer kurumlar kendi taraflarına para yardımı yapmaktadırlar. IMF, gayrimilli iktisadi programlara mali destek vermektedir. Dış oligarşinin kendi adamları Ankara'da aktif politika için itilmektedir. Dünya politikası incelendiğinde de dış oligarşinin Türkiye'deki kendi adamlarına destek verdiği görülür. Son kriz, ulusalcı cephe ile Türkiye'yi dış sisteme tek taraflı bağlamak isteyenler arasındaki büyük çatışmanın çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Soğuk savaş sonrasında Türkiye, oligarşinin yürüttüğü sessiz darbe ile dış oligarşiye tek taraflı bağlanacak mı, bağlanmayacak mı? Arkadaki esas çatışma budur. Öndekiler, gerçek oyunun sahnede oynatılan sahte oyuncularıdır. İsmail Cem diye biri. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında İngilizlerin ve dış oligarşinin ünlü dergisi Economist'te İsmail Cem için yazılmış tam bir sayfalık övgüyü görünce o dünyanın tercihini daha iyi anlamıştım. İsmail Cem Sabah grubunun öne çıkarıp politikaya yönlendirdiği bir kişilikti. Aynı grup DSP'yi de seçimlerde cömertçe destekleyerek Cem'in parti içinde serpilmesine ortam hazırladı. Hem birinci hem de ikinci Ecevit koalisyonlarında Bülent Ecevit'in Dışişleri Bakanı olarak adayı Şükrü Sina Gürel'di. Ancak bazı güçler onun yerine İsmail Cem'de ısrar etmişlerdi. Cumhurbaşkanı Demirel nedense Şükrü Sina Gürel'i geri çevirmek zorunda bırakılmış, onun yerine İsmail Cem'de ısrar edilmişti. Bu herhalde 1989'da Soğuk Savaş'ın bitimiyle uygulamaya konan yeni Türkiye planının bir parçasıydı. Yani sessiz darbenin. İçerideki oligarşi ve dışarıdaki güç odakları ulusalcı Güral yerine onun kadar ulusalcı olmayan İsmail Cem'le ısrar ediyorlardı. DSP'den istifa eden üst düzey kadroya bakılırsa İsmail Cem için ne kadar güçlü oldukları kolayca anlaşılır. Zavallı Ecevit meğerse koynunda neler beslemiş de farkında olmamış. Belki de kendilerini çok iyi gizlemişler dersek daha doğru olur. İsmail Cem'in Dışişleri Bakanı olarak 1999'dan itibaren atağa kalktığını ve özellikle bazı çevrelerin hoşuna gidecek icraatta bulunduğunu görüyoruz. Bütün bu uygulamalarında en büyük desteği de bazı büyük sermaye çevrelerinden ve bazı dış odaklardan sağladığı herkes tarafından çok iyi biliniyor. Şimdi yaptıklarına bir bakalım. 1. 1999'da Öcalan bir Yunan Büyükelçiliğinde yakalanmış, Atina'nın PKK'ya destek verdiği net bir biçimde ortaya çıkmış, İsmail Cem ne yapıyor? Aynı günlerde Papandreou'ya dostluk mektubu yazıyor. Atina'yı dünya kamuoyunda içine düştüğü bataktan kurtarıyor. Niçin? Bunu kimse bilmiyor. 2. Aynı yıl Amerika'da NATO doruğunda Avrupa ordusu için yeşil ışık yakılıyor. İsmail Cem Türkiye büyük başarı kazandı diye Amerika'dan dönüyor. Oysa Türkiye dışlanmış. Avrupa ordusuna tek yanlı bağlanmak isteniyor. 3. Aralık 99'da Ecevit'in Ege ve Kıbrıs koşullu AB adaylığını evet demem diye belirttiği ısrarlı tutum, İsmail Cem'in de yardımıyla kırılıyor ve Ecevit, içime sindiremediğim şeyi imzalattılar demek zorunda kalıyor. Kolay bir soru. Acaba kimler imzalatmış olabilir ki? DSP'den istifa eden üst takımı sayabilirsiniz. 4. Dış oligarşinin içindeki bazı iş adamlarının düzenlemesiyle Türk-Yunan dostluğu gerçekmiş gibi oligarşi ve medyası tarafından pazarlanıyor. Halbuki Atina, Türkiye karşıtı politikasından milim değişiklik yapmamış, hatta daha da katılaşmış. Sıralayalım. AB içinde Türkiye'ye yardıma veto koyan Atina, AGSP'nin Ankara ile yakınlaşmasını veto eden Atina, Brüksel ödün verirse veto ederim diyor. Ermeni tasarılarını Avrupa Parlamentosu'nda geçirten Atina, Kıbrıs'a ve Ege Adalarına en modern yeni silahlar dolduran Atina, yeni Pontus soykırım tasarılarını gündeme getiren yine Atina, Fener Patrikhanesi'ne ekümelik yapmak için AB içinde çalışan ve Atina'nın Dışişleri Bakanı Papandreou. Ve bizimki, yani İsmail Cem. Atina ve Papandreou her alanda Türkiye karşıtı politikasını sürdürürken ne yapıyor dersiniz? Türkiye'yi 1999-2002 yılları arasında sırtından bıçaklayan Papandreou için benim en iyi dostum diyebiliyor. Çünkü sessiz darbenin sürmesi için Atina'nın tatmin edilmesi gerekiyor. Ödün vermenin altyapısı oligarşi tarafından böyle hazırlattırılıyor. Yine kolay bir soru. İsmail Cem'in bu uygulamaları Türkiye'ye mi yoksa Yunanistan'a mı yarar sağlamıştır? Gürel hep gerçekleri söylerdi. Bir bilim adamı olarak da Türk-Yunan ilişkilerini çok iyi bilir, kitaplar yazmıştır. Ve en önemli farkı, oligarşinin ve bazı güç odaklarının etkisi altında değildir. Zaten bu nedenle bakanlığı iki defa geri çevrilmiştir. Oligarşinin adamı ve bakanı olmayacağını bildikleri için. Ulusal cepheyi kırmaya çalışan oligarşi, Şükrü Gürel'in Dışişleri Bakanlığı ile yenilmiş oldu. Aynen sessiz darbede belirttiğim gibi. Halkımızın bu nedenle yeni parti girişimcilerini iyi görmesi gerekir. Bunlar kimlerdir, ne yapmak istemişlerdir, kimin adamlarıdır? Türkiye'nin artık hata yapacak lüksü kalmadı. Türkiye'nin gerçekten yeni yüzlere, yeni kafalara ihtiyacı var. Bıktık o eski yüzlerden yıllardır karşımıza çıkarılmakta olan, yarın da halkın karşısına çıkarılmak için hazırlanan, vitrin değiştirilen ama arkasındaki gerçek yüzleri hiç değişmeyen yüzlerden. Yeni yüzler istiyoruz. Türkiye'nin pazarının kaynaklarını, çok uluslu şirketlere pazarlayıp da örtülü işgali tezgahlamayan yüzler. Bazı büyük sermaye çevrelerinin çıkarını koruyarak halkın önüne çıkarılan sahte yüzler istemiyoruz. Yeni yüzler istiyoruz. Dışarıdan gönderilmeyen, dış odaklardan icazet almayan yüzler. Halkın gerçek temsilcileri olan yeni yüzler istiyoruz. IMF bunun böyle olmasını istiyor, Brüksel şu ön koşullara dayatıyor diyen eski yüzleri istemiyoruz. Benim işçim, çiftçim, memurum ne istiyor diye kendi halkını düşünen yeni yüzler istiyoruz. Aklı ve gönlü kendi halkında olan yeni yüzler gelsin. Halkın gerçek temsilcileri olan insanlar siyasete girsin istiyoruz. Sahte yeniler diye gerçek yeni insanlar istiyor halkımız. Tarikatların egemenliğini değil, halkın egemenliğini getiren yüzler istiyoruz. Ülkeyi bölmek için değil, bütünleştirmek için yüzler istiyoruz. Aydınlıkçı, halkçı, cumhuriyetçi yüzler istiyoruz. Toprak ve köy ağasının, tarikat ağasının, sermaye ağasının, kaçakçının çıkarlarını gözetmek için öne sürülen yüzler istemiyoruz. Bazı güç odakları yeni yüzler diye eskileri boyayıp piyasaya sürüyor. Arkalarına kimler mi gizlenmişler? Bazı büyük sermaye odakları, bazı dış güçler ve kökü dışarıda tarikatlar. Yeni yüz diye eskileri satıyorlar. Sahne bizim elimizde, oyunu istediğimiz gibi oynatırız diye düşünüyorlar. Bunlar yeni yüzler değil, sadece yeni maskeler. Arkadan oynatanlar eski yüzler, sermaye odakları, dış güçler, çok uluslu şirketler. Biz yeni yüzler izliyoruz. Gerçekten yeni yüzler. Halkın çıkarını düşünen, halkın içinden çıkan gerçek yüzler. Sağlam işçi sendikalarından çıkan sağlam insanlar. Sırtını Brüksel'e dayamayan, dış odaklardan destek almayan gerçek işçi temsilcileri. Yeni yüzler istiyoruz. Gerçek çiftçi örgütlerinden çıkan sağlam yüzler. Çok uluslu şirketlere yandaş olmayan, Ankara'yı ve Türkiye'yi Brüksel'e ve diğer dış odaklara tercih eden yüzler. Ulusalcı, kemalist, cumhuriyetçi yüzler olsun istiyoruz. Halk artık eski odaklar tarafından boyanıp siyasete sürülen nesneler istemiyor. Halk gerçek temsilcilerini görmek istiyor. Yüce Meclisi sermaye odaklarının, çok uluslu şirketlerin, gayrimilli çevrelerin at oynattığı bir mekan olarak görmek istemiyor. Elimizde para var, medya var, dış destek var diye düşünenler yanılacaklar. Bu yola getirilen siyasilerin ülkeyi ne hale getirdiği son 10 yılda yeterince anlaşıldı. Ve bunu en iyi halk anladı çünkü bedelini halk ödedi. Ey arkadaki güçler, artık merkepleri boyayıp önümüze sürmeyeceksiniz. Halkın gerçek düşüncesi budur ve göreceksiniz. Ne de olsa kapitalizmin Türkiye'deki en büyük mabetlerinden birinde üstelik işletme okuyorduk. Dolayısıyla gümrük birliğinin içeriğinden bahsetmemek düşünülemezdi. Anlaşmanın yurdumuz için ne kadar faydalı olacağı üzerine uzun vecizelerle meşruluğu ve yararlığı bize empoze edilmeye çalışıldı diye devam eden yazının girişinde ise şu satırlar yer alıyor. Erol Manisalı'nın Sessiz Darbe adlı kitabı aldığım eğitim üzerinde beni derinlemesine düşünmeye yöneltti. Koç Üniversitesi 1997 çıkışlı ilk mezunlarındanım. 1995'te Gümrük Birliği Anlaşması imzalandığında ikinci sınıftaydım. Üniversitede öğretim görevlileri bunu bir bayram havası içinde karşılamışlardı. Kimse anlaşmanın tek yanlı olduğundan, ülkemizi siyasi olarak dış kurumlara bağladığından, dünyada tek örneğinin Türkiye'de olduğundan diye devam eden yazının altındaki imza Akay Başalak, imzasının altına ise bir ekleme yapmış, Sessiz Darbe Tanığı. Akay Başalak'ın mektubunu Aydınlık Dergisi'nin 21 Temmuz 2002'de yayınlanan sayısında yer alıyor. Akay Başalak, kralın çıplak olduğunu fark eden ve daha önemlisi bunu cesaretle ortaya koyanlardan, sorumlu bir vatandaş gibi, bir aydın gibi. Türk halkına Türkiye'yi sona eren Soğuk Savaş'ın bedeli mi ödetiliyor? Akay Başalak, Soğuk Savaş sonrası Türkiye'ye giydirilmek istenen yeni elbiseyi gören, o karşı çıkanlardan. Bugün Türkiye'de 70 milyon insan uyutulmak, yönlendirilmek isteniyor. Akay Başalak'ın örneğinden başlayalım. 1. Büyük sermayenin vakıf üniversitelerinde üniversiteler eğitime nasıl bakıyor? Eğer Akay Başalak'ın dediği gibi eğitim veriliyorsa eğitim sistemimiz çöküyor demektir. 2. YÖK bu işleri ne kadar izleyebiliyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı olayı ne kadar farkında? Yoksa herkes kulağını, gözünü ve ağzını mı kapatmış? 3. Büyük sermaye eğitime, medyaya, iletişime, kültüre, siyasi partilere hakim olur ise bu rejimin adı ne olur? Böyle bir ortamda Kopenhag kriterleri ve demokrasi göstermelik oyuncaklar haline dönüşmezler mi? Hakimin ve savcının aynı koltukta oturduğu, avukatın da bulunmadığı bir hukuk düzeninin anlamı ne olabilir ki? Eğitimde olduğu gibi siyasiler de aynı çevreler tarafından hazırlanıyorsa, reklamları aynı çevreler tarafından tek taraflı olarak yapılıyorsa, bu hazırlanan yeni bazı partilerin kimlerin partileri olduğu, yarın da kimlere hizmet verecekleri daha baştan belliyse, seçim yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Sevgili Akay, Sessiz Darbe kitabımda okuduklarının olacağını, 1994-95 yıllarında değişik gazete ve dergilerde yayınladığım 300 olayındaki makalemde birilerinin gözlerine sokmaya çalıştım. Gözlerini kapadılar, kulaklarını kapadılar, ağızlarına kilit vurdular. Türkiye'nin AB'ye tek yanlı bağlanmasını, 65 milyon insanı kandırarak Türkiye'yi AB'ye tek yanlı bağladılar. Osmanlı'daki İngilizce, Almancı sadrazamlar gibi davrandılar. İşçinin bir kısmı, çiftçinin bir kısmı, ulusal sanayicinin aklı başında olan yeni uyanmaya başladı. Şimdilerde Türkiye'nin çok uluslu şirketlerle yönetim işlemi sürdürülüyor. İç pazar onların elinde. Sanayi, tarım hızla ellerine geçiyor. Enerji ve iletişimi tekellerini alıyorlar. Medya büyük ölçüde denetimlerinde. Bankalar yavaş yavaş gidiyor. Eğitimi ve kültürü de ellerine geçirdikten sonra geriye ne kalır ki? Sadece bir tüketici, elinde cep telefonu, cebinde kredi kartı, yabancı şirketlerin kapısında iş arayan insanlar ve iş bulamayan insanlar. Evet Akay, işte Sessiz Darbe budur. Ya siz hangi cephedesiniz? Türkiye Soğuk Savaş'ın bitimiyle yeni bir yol ayrımına kendi iradesi dışında itilmiş bulunuyor. Soğuk Savaş sırasında Batı, Türkiye'yi mecburen kendi kampı içinde tuttu. Şimdi ise Soğuk Savaş bitti, eşit statüde içinde yer almak istemiyor. Burada işin Avrupa ayağı esastır. Çünkü Avrupa, geleceğin Avrupa Birleşik Devletleri'ni alamayacağını daha 1989'da söyledi. Ancak Türkiye'yi dışlamadı, dışlayamadı da. Avrupa Türkiye içine değil ama himayesi altına alabilecekti. Özalcılık bunun altyapısını bizim çocuklarla birlikte ta 24 Ocak 1980'den beri hazırlayacaktı. 12 Eylül bundan dolayı çizgiyi değiştirmedi. Türkiye'de eskiden beri dış bağlantılı paylaşım kavgası vardır. Özalcılık ise kamu kaynaklarından transfer yaparak altyapısı hazırlanan grup soğuk savaş bitimiyle düğmeye basıyordu. Bu cephe gayrimilli olan taraftır. Bunlar için Batı kapitalizminin dediklerini yapmak ve ona bağlanmak önemliydi. Çok uluslu şirketlerin Türkiye'de parçası uzantısı olmak önemliydi. Türkiye'deki diğer cephe ise ulusal bakan cephedir. Yabancı şirketlerin çıkarı değil, Türk çiftçisinin çıkarı. Çok uluslu şirketlerin Türkiye pazarını ele geçirmeleri değil, ulusal sanayinin, sanayicinin egemen olduğu bir Türkiye politikasıdır. Dışarıdan baskı ve emir alarak kanun geçiren bir meclis değil, çiftçinin, işçinin, yerli olanın, kendi halkının çıkarını gözeten bir meclis anlaşılır. Ulusalcı bakış yabancı düşmanlığı değildir. Ulusalcı bakış, iç ve dış dengelerde karşılıklılık ilkesini esas alan bir bakış açısıdır. İktisatta, siyasette, güvenlikte, kültürde, zaten uygarlık, insanlık ve demokrasi gibi kavramlar bunu gerektirir. Mustafa Kemal Atatürk ulusalcı ve halkçıydı. Tek yanlı bağlanmaya, tanzimatçı düşünceye karşıydı. Karşısında ise padişah yandaşları ve Avrupa yandaşları vardı. Kendileri ortada kalacakları için korktular ve Türkiye'yi tek taraflı bağlamak istediler. Bunlar dar bir gruptu. Batı kapitalizminin Türkiye'deki uzantısı ve temsilcisi olan bazı büyük sermaye grupları. Soğuk savaş sonrasında bazı büyük yerliler bu yolu seçmişlerdir. Ayakta kalabilmek için dışarıdaki büyüğün dediklerini Türkiye'de uygulayacaklardı. AB'ye tek yanlı bağlanma bunun en sağlam yoluydu. Halkı kandırmak da çok kolaydı. Avrupa'yı, Paris'i, Londra'yı, Frankfurt'u pazarlayabilirsiniz. Cazip yerler. Soğuk savaş sonrasının düzeni buydu. Bir taraftan içerideki yerliler dışarıdaki büyük şirketin bir parçası, bir uzantısı olacak. Öte yandan da Türkiye içine alınmadığı AB'nin himayesi altında tutulacak. Soğuk savaş sonrasının yeni düzenine şirket ülke olarak böylece dahil olacağız. Soğuk savaşın bitimiyle birlikte bir taraftan yerli şirketler dışarıdakilere tek taraflı bağlanmışlar. Öte yandan Türkiye, AB'ye hiçbir uygar ülkenin yapmadığı gibi gümrük birliğiyle tek yanlı bağlanmış. Bazı siyasiler de aynen şirketler gibi kendilerinin ve yakınlarının geleceklerini çok uluslu şirketlere Brüksel'e, Washington'a, IMF'e bağlamışlar. Galiba birileri hep kendilerini kurtarmak için Türkiye'yi bağlamaya çalışıyor. Bunu gizlemek için de havuç gösteriyorlar. Geçen kanunlar, değişiklikler çok güzel ama eksik. Kopenhag kriterlerinin uygulanması için yapılması gereken daha başka şeyler var. Türkiye'de işçiyi, çiftçiyi, ulusal sanayiciyi yani halkı temsil eden partiler iş başına gelebilmeli. Bunun yolunu tıkayan oligarşi ve tekeller ortadan kaldırılmalı. Türk halkını değil de çok uluslu şirketleri, IMF'e, Brüksel'e, Washington'a esas alan ve onlar karşısında esas duran kimseler Türkiye'de siyaset yapmamalı. Çünkü bunlar halkın temsilcisi olamazlar, gayrimillidirler. Ve Türkiye'yi dışarıya, örneğin AB'ye, tek taraflı bağlayan yasalar, belgeler ortadan kaldırılmalı. Bu küçük eksiklikler giderildiği zaman yeni kanunlar ve değişiklikler ancak yararlı olacaktır. Aksi halde Türkiye'deki oligarşinin daha da güçlenmesinden başka bir hizmet sağlamayacaktır. Tam porsiyon Kemal, yanında biraz Erdal Bey. Tam porsiyon Kemal, biraz Erdal Bey, İsmail Cem tabii. Ya Hüsamettin? Sormaya gerek yok. O ta baştan işin içinde zaten, en baştan beri. Bayar da var. Çocuk da Amerikalardan getirildi. Fiyakalı da. İyi resim veriyor. Bizim Kemal gibi, İsmail gibi kapalı değil. Onlar mahcup çocuklar. Git gel, git gel. Amerika, Avrupa, Amerika, Avrupa, IMF, Dünya Bankası, Soros, Moros. Papandreou'yu da unutma. En samimisi o. Düşünüyorum da Derviş, Cem, Özkan yan yana biraz fazla sırıtmazlar mı? Tansu veya Mesut da biraz katılsa Bayar'a bile gerek kalmaz. Yalnız biliyorsun Tansu'nun, Mesut'un geçmişleri var. İnsanlar kolay unutmaz. İşçisi, çiftçisi, memuru, esnafı. O eskilere Kemal, Cem, Özkan da dahil değil mi? Onlar amını mı topluyorlardı sanki? Biz Kemal'e sol diye başlamıştık. Unuttuk gitti. Ne diyorduk? Kemal, yanında biraz Erdal Bey ve yanında İsmail Cem tabii. Sen de tavada bıldırcın üçlemesi gibi anlatıyorsun. Ballandıra ballandıra. Yanında bir çoban salatası eksik. Var var, yeni katılanlar var. Aziz dostum Hatemi galiba. Vallahi o yeter de artar bile. Tek başına üçüne bedel. Hindi dolması gibi midelerine oturur vallahi. Lütfen sulandırma, sol diyorduk. Bir türlü sola gelemedik. Kemal, biraz da Erdal Bey, İsmail Hatemi derken sağı solu birbirine karıştı işin. Kabahat bende değil ki ortada sol mol gözükmüyor. Ufukta bile yok. Çok uluslu şirketler, IMF, Dünya Bankası, Finans Kapital, uluslararası spekülatörler falan filan. Affedersin ama biz neyi konuşuyoruz? Yeni siyasi partileri yöneticilerini, Türkiye'yi idare etmeye aday olan insanları. Fransa'da olsak bu siyasiler işçiye, çiftçiye, ulusal sanayiciye, Fransız halkına ne verecekler? Nasıl zenginliklerine daha da zenginlik katacaklar diye konuşmaz mıydık? Bizdekiler ise Türk halkına ne verecek? Halk işçiye, çiftçiye, memura, ulusal sanayiciye, esnafa yardımcı olacaklar. Bunu konuşmamız gerekmiyor mu? Fransa'da olsa böyle şeyler konuşulur. Bu siyasiler Fransız halkına ne kazandıracak? Çiftçi daha ne kadar zenginleşecek? Fransız ulusal sanayi nasıl güçlenecek? Fransız ekonomisi dünyaya nasıl açılacak? İstihdam daha yükseğe nasıl çıkacak diye konuşulur. Bizde ise IMF'e kim uyum sağlar? Avrupa'nın dediklerini kim daha iyi yapar? Finans kapitalle kim kucak kucağı olur? Çok uluslu şirketleri kim daha az gücendirecek diye konuşuruz. Bu insanlar bize mi yoksa dışarıdakilere mi hizmet edecek? Hep onları konuşuruz. Galiba dışarıdakiler bizim tehlikeli şeyleri konuşmamızı istemiyorlar. Ama kendileri konuşuyorlar, olur mu? Olur, kendileri konuşur, yapar. Ama bizim konuşmamız ve yapmamız yasak. Biz halkımızı, işçimizi, çiftçimizi, ulusal çıkarlarımızı konuşmayız. Biz IMF'i, büyük sermayenin dediğini, AB'yi, Amerika'nın Irak'ı nasıl vuracağını konuşuruz. Ama kendi sorunlarımızı asla. Onlar tehlikeli konular. Zaten medyada ellerinde olduğu için elimiz mahkum. Avrupa da haklı. Adamlar ufacık Venezuela'dan, Hugo Chavez'dan ve halkından kuvvetli bir tokat yemişler. Hem de soğuk savaş bitti. Artık küreselleşme var dedikleri anda. Düşünebiliyor musun? Koskoca Türkiye'de Hugo Chavez gibi gerçek bir halkçı lider çıkmış, seçimleri almış, ekonomi, ulusal sanayi hızla gelişmiş, çiftçi IMF'in dediklerini değil, kendi refahının gereklerini yapmaya başlamış. Brüksel için, dış güç odakları için, çüş için rezalet olur. İşte bütün sorun bu. Bizim ortalığı bulandırmadan uslu çocuk gibi IMF'in, AB'nin, Amerika'nın dediklerini yapmamızı istiyorlar. Ne olur yani 70 milyon insan daha açlıktan ölecek değil ya, sıkarız dişimizi biraz daha. Ha nerede kalmıştık? Tam porsiyon Kemal, biraz Erdal Bey, tabi İsmail. Artık ağzının tadına göre üstüne yanına ne koyarsan koy. Bayar mı olur, Tansu mu, Mesut mu? Öyle ortalığı bulandırmayacak birileri olsun. Bunlar hiç fena sayılmazlar, idare edip götürelim işte. Hugo Chavez gibi halkçı makçı biri olmasın da